Ayrım 31.
Sayfa 237. Savcı sanık diye sert bir sesle haykırdı. Dikkat edin. Şaşkınlığınız sizi mahkum ediyor. Adınızın Şammatya olmadığı, annenizin soyadı olan Matyo soyadı altında gizlenen Forsa Jean Valjean olduğunuz, Auvergne'e gittiğiniz, Faverolde dünyaya geldiğiniz, orada ağaç budayıcılığı ettiğiniz bir gerçektir. Pierron bağından duvarı aşarak olgun elmaları çaldığınız da bir gerçektir. Sayın jüri üyeleri takdir ederler. Sanık en sonunda yerine oturmuştu. Savcı sözünü bitirince birdenbire yerinden kalktı. Siz çok kötü bir insansınız diye haykırdı. İşte bunu söylemek istiyordum. Ama nasıl başlayacağımı bilemiyordum. Hiçbir şey çalmadım ben. Her gün yemek yemeyen bir adamım ben. Ayy'den geliyordum. Bütün ovayı sapsarı eden bir sağanaktan sonra memlekete dönüyordum. Bataklıklar taşıyordu. Yolun kıyısında kumlardan, küçük ot filizlerinden başka bir şey görünmüyordu. Kırılmış bir dal buldum. Üzerinde elmalar vardı. Başıma bütün bu işlerin geleceğini bilmeden dalı yerden aldım. 3 aydır hapisteyim. Beni oradan oraya götürüp getiriyorlar. Ondan sonra ben bir şey söyleyemiyorum. Herkes bana karşı konuşuyor. Sorduğumuza karşılık ver diyorlar bana. Jandarma iyi yürekli bir çocuk dirseğimi dürtüyor. Bana alçak sesle sorulana karşılık versene diyor. Ben anlatmasını bilmiyorum. Okumadım. Fakir bir adamım ben. İşte bunu anlamıyorlar. Ben çalmadım. Yerde duran şeyleri aldım.
Siz Jean Valjean, Jean Mathieu diyorsunuz.
Ben bu insanları tanımıyorum. Bunlar köylüdürler. Ben Bay Balon'un yanında çalıştım, Hopital Caddesi'nde. Benim adım Jean Mathieu. Nerede doğduğumu söyleyerek, güzel şaka ediyorsunuz doğrusu. Nerede doğduğumu bilmiyorum ben. Herkesin dünyaya gelmek için bir evi olmaz ya. Öyle olsa pek rahat bir şey olurdu. Öyle sanıyorum ki annemle babam oradan oraya giden insanlarmış, pek iyi de bilmiyorum. Küçükken beni küçük diye çağırırlardı, şimdi de baba diyorlar. İşte benim vaftiz adlarım bunlar. Bunu nasıl isterseniz öyle yorumlayın. Auvergne'de bulundum, Faverolde bulundum, Allah kahretsin.
Ne var bunda? İnsan Auvergne'e gidemez mi?
Faverolde kürek mahkumu olmadan oturamaz mı? Son defa söylüyorum. Hırsızlık etmedim, ben Jean Mathieu babayım. Bay Balon'un yanında çalıştım, orada oturdum. Bütün bu saçmalıklarınızla en sonunda canımı sıkıyorsunuz.
Ne diye bütün alem azgınlar gibi peşime düşmüş benim kuzum? Savcı ayağa kalkmıştı, başkana hitap etti. Sayın Başkan, sanık kendini aptal gibi göstermeye çalışıyor ama bunu başaramayacak, ona haber veriyoruz. Onun bu karmakarışık ama pek ustaca hazırlanan inkarları karşısında
sizden ve mahkeme heyetinden mahkum Breuven'in, Koşbay'ın, Chenil Dieu'nun, polis müfettişi Javert'in yeniden mahkeme huzuruna getirilmelerini, Forsa Jean Valjean'la
sanığın kimliği üzerinde son defa sorguya çekilmelerini istiyoruz. Başkan,
sayın savcıya
şunu hatırlatmak isterim ki dedi, polis müfettişi Javert bir komşu ilçe merkezindeki görevi dolayısıyla ifadesini verir vermez oturumdan, hatta şehirden ayrıldı gitti. Ona bu izni sayın savcı ile sayın avukatın onayı üzerine verdik. Savcı, doğrudur sayın başkan dedi. Bay Javert burada bulunmadığına göre az zaman önce burada söylediklerini sayın jüri üyelerine hatırlatmak zorunda olduğumu sanıyorum. Javert şiddetli, ciddi dürüstlüğüyle aşağı derecede ama pek önemli işler gören değerli bir insandır. İşte onun verdiği ifade. Sanığın inkarlarını yalanlayan maddi manevi delillere bile ihtiyacım yok. Onu kesin olarak tanıyorum. Bu adamın adı Jean Mathieu değildir. Jean Valjean adında pek kötü, pek korkulan bir eski forsadır. Cezası bittiğinde onu pek üzülerek serbest bıraktılar. Ağırlaştırıcı nedenleri olan hırsızlıktan 19 sene ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. 5-6 kere kaçmaya çalıştı. Petit Gervais ve Pierron hırsızlıklarından başka, ölen din piskoposunun evinde işlenmiş bir hırsızlıktan da kuşkulanıyorum. Onu Toulon Tersane Hapishanesi'nde kürek mahkumları, gardiyanları komutan yardımcısı iken tanıdım. Tekrar ediyorum, kendisini gayet iyi tanıyorum. Bu kadar kesin bir ifade taşıyan bu açıklama halkın da jürinin de üzerinde derin bir etki yarattı. Savcı Javert olmadığına göre öteki 3 tanığın yeniden dinlenmelerinde, resmen sorguya çekilmelerinde ısrar ederek sözlerini bitirdi. Başkan bir mübaşire emir verdi, bir süre sonra tanıklar odasının kapısı açıldı. Mübaşir
kendisine her an yardıma hazır jandarma ile birlikte mahkum Breve'yi içeri soktu. Dinleyiciler heyecan içindeydiler. Bütün yürekler bir tek vücuttaymış gibi çarpıyordu. Eski Forsa Breve'nin sırtında merkez hapishanelerinin forması olan siyahlı kurşunili bir ceket vardı. 60 yaşlarında kadar bir adamdı bu. İş adamı yüzüyle bir alçağın tavrı vardı onda. Bunların bazen ikisi bir arada bulunabilir. Yeni kötülüklerinin onu gene getirdiği hapishanede koğuş nöbetçisi gibi bir şey olmuştu.
Amirleri onun hakkında
yararlı olmaya çalışıyor diyorlardı.
Hapishane rahipleri onun dini alışkanlıkları hakkında
iyi şeyler söylüyorlardı. Unutmamak gerekir ki bu olaylar restorasyonda geçiyordu. Başkan, Breve dedi, şerefinizi kaybettiren bir mahkumiyete çarpıldığınızdan yemin edemezsiniz. Breve gözlerini yere indirdi. Başkan, bununla birlikte dedi, kanunun alçalttığı bir adamda bile Tanrı'nın merhameti izin verirse bir şeref, namus duygusu kalabilir. İşte şu son anda ben bu duyguya sesleniyorum. Bu duygu sizde de varsa, ki ben öyle olduğunu umuyorum, sorduğuma karşılık vermeden önce düşünün. Bir yandan sizin, bir yandan söyleyeceklerinizin mahvedebileceği bu adamı, diğer yandan da bir tek sözünüzle aydınlanabilecek olan adaleti dikkate alın. Şu dakika çok ulvidir. Aldandığınızı düşünüyorsanız sözü geri alabilmek için daha vakit vardır. Sanık, ayağa kalkın. Breve, sanığa dikkatle bakın, hatıralarınızı toparlayın. Ruhunuzda, vicdanınızda, bu adamı eski kürek arkadaşınız Jean Valjean olarak tanıdığınızda hala ısrar edip etmediğinizi bize bildirin. Breve sanığa baktı, sonra mahkeme heyetine dönerek, ''Evet sayın başkan'' dedi.
''Onu ilk defa ben tanıdım, bunun doğruluğunda da direniyorum. Bu adam Jean Valjean'dır. 1796'da Toulon'a girdi, 1815'te çıktı. Ertesi yılda ben çıktım. Şimdi hayvan gibi duygusuz duruyor, onu yaşlılık bu duruma getirdi besbelli. Hapisteyken
içinden pazarlıklıydı. Onu kesin olarak tanıyorum.'' ''Başkan, gidin yerinize oturun.'' dedi. Sanık, siz ayakta durun. Ömür boyu forsalığa mahkum olduğu kırmızı kazağıyla yeşil külahından anlaşılan Chenil Dieu'yu içeri aldılar. Cezasını Toulon küreğinde çekiyordu. Bu olay için onu buradan çıkarmışlardı. 50 yaşlarında kadar canlı, yüzü buruşuk, benzi sarı, küstah, ateşli, çelimsiz, ufak tefek bir adamdı. Bütün uzuvlarında, bütün varlığında hastalıklı bir zayıflık, bakışlarında sonsuz bir güçlülük vardı. Kürek arkadaşları onun adını Jeune Dieu'ya çevirmişlerdi. Dipnot, Tanrı'yı inkar ediyorum.
Başkan ona da aşağı yukarı Breve'ye söylediklerini tekrarladı. Başkan mahkumiyetinin yemin etme hakkını ondan aldığını hatırlattığı zaman Chenil Dieu başını kaldırdı, dosdoğru halka baktı. Başkan onu düşünmeye davet etti. Breve'ye de olduğu gibi ona da sanığı tanımakta ısrar edip etmediğini sordu. Chenil Dieu kahkahayla güldü. Hay Allah, nasıl tanımam? 5 yıl aynı zincire bağlı kaldık. Demek şimdi surat asıyorsun ha babalık? Başkan gidin yerinize oturun dedi. Mübaşir bu sefer de koşpayı getirdi. Ömür boyu hapse mahkum bu suçlu da Chenil Dieu gibi tersane zindanlarından gelmişti. Arkasında kırmızı kazak vardı. Lourdes köylülerinden, Pirenelerin yarı ayılarındandı. Dağlarda sürülere bakmıştı, çobanlıktan haydutluğa kaymıştı. Koşpay sanıktan daha az vahşi değildi, ondan daha aptal görünüyordu. Bu, tabiatın yırtıcı hayvan taslağında yarattığı, toplumun kürek mahkumu ettiği bahtsız adamlardan biriydi. Başkan onu bazı duygulu, ciddi sözlerle harekete geçirmeye uğraştı. Öbür ikisine olduğu gibi ona da önündeki adamı hiç şaşırmadan, tereddütsüz tanımakta ısrar edip etmediğini sordu. Jean Valjean bu dedi Koşbay. Hatta ona Kriko Jean derlerdi, o kadar kuvvetliydi. Bu üç adamın da aslında samimi, iyi niyetli ifadelerinin her biri sanık aleyhine dinleyicilerin mırıldanmasına yol açtı. Bu mırıltı her yeni ifadenin bir öncekine eklenmesiyle her seferinde artıyor, daha uzun sürüyordu. Sanığa gelince o bunları şaşkın bir yüzle dinlemişti. Savcıya göre bu tutum onun yegane savunma yoluydu. İlkinde yanında bulunan jandarmalar onun ağzının içinde ''Ya, iyi, hele şuna bak diye homurdandığını duydular. İkincisinden sonra biraz daha yüksek sesle, neredeyse hoşnut bir ifadeyle iyi dedi.
Üçüncüsünde âlâ diye haykırdı. Olur şey değil. Başkan, sanık işittiniz dedi. Bir söyleyeceğiniz var mı? Sanık, olur şey değil diyorum dedi. Halk arasında bir uğultu duyuldu. Bu adeta jüriye de geçti. Adamın mahvolduğu açıkça görülüyordu. Başkan, mübaşir dedi. Susturun, davayı karara bağlayacağım. Tam o sırada başkanın yanı başında bir hareket oldu. Bağıran bir ses duyuldu. Breve, Şenil diyor, Koşpay, bu yana doğru bakın. Bu sesi duyunca herkes donar gibi oldu. Öylesine acıklı, dehşetli bir sesti bu. Bütün gözler sesin geldiği noktaya yöneldi. Mahkeme heyetinin arkasında oturan imtiyazlı dinleyicilerin
arasından bir adam ayağa kalkmıştı. Yargıçlar heyetini mahkeme salonundan ayıran bölmenin kapısını itmiş ve salonun ortasında ayakta duruyordu. Başkan, savcı, Bay Bamatabua, belki 20 kişi onu tanıdılar, hep bir ağızdan haykırdılar. Bay Madlen. 11. Jean Mathieu büsbütün şaşkına dönüyor. Gerçekten de oydu. Zabıt katibinin lambası yüzünü aydınlatıyordu. Şapkası elindeydi, elbiselerinde hiçbir düzensizlik, karışıklık yoktu. Redingotu özenle düğmelenmişti. Benzi sapsarıydı, hafifçe titriyordu. Aras'a geldiğinde sadece kırlaşmış olan saçları şimdi artık bembeyazdı. Şurada bulunduğu bir saat içinde bembeyaz olmuştu saçları. Bütün başlar dikildi. Heyecan tarif edilir gibi değildi. Dinleyiciler arasında bir anlık bir tereddüt oldu. Ses öylesine yürek paralayıcı, şurada duran adam öylesine sakindi ki ilk anlarda ne olduğunu anlayamadılar. Kimin bağırdığını herkes birbirine soruyordu. Şu sakin duran adamın bu korkunç çığlığı atmış olmasına inanmıyorlardı. Bu kararsızlık birkaç saniye sürdü. Başkanın, savcının bir kelime söylemesine kalmadan, jandarmaların, mübaşirin bir hareket yapmasına imkan olmadan, o zaman daha herkesin Bay Madlen dediği adam tanıklara doğru ilerlemişti. Beni tanımıyor musunuz dedi.
Üçü de şaşırıp kaldılar, başlarını sallayarak tanımadıklarını bildirdiler. Koşpay korkmuştu. Askerce selam verdi. Bay Madlen jüri üyelerine, yargıçlar heyetine dönerek yumuşak bir sesle şunları söyledi. Sayın jüri üyeleri, sanığı serbest bıraktırın. Sayın başkan, beni tevkif ettirin. Aradığınız adam o değil benim. Jean Valjean benim. Kimse soluk bile almıyordu. Şaşkınlığın ilk sarsıntısından sonra ortalığı bir mezar sessizliği kaplamıştı. Salonda kutsal şeylerin meydana geldiği zaman kalabalığı saran dini denilebilecek dehşet seziliyordu. Bu arada başkanın yüzünü bir sevgi, bir üzüntü kapladı. Savcıyla belli belirsiz işaretleşti, üyeleriyle alçak sesle bir iki kelime konuştu. Halka doğru döndü, ne demek istediğini herkesin anladığı bir sesle sordu. Aranızda bir hekim var mı? Savcı söz aldı. Sayın jüri üyeleri, oturumu heyecanlandıran şu son derece garip, beklenmeyen olay sizlerde olduğu gibi bizde de anlatmaya lüzum görmediğimiz bir duygu yarattı. Montreuil-sur-Mer, belediye başkanı Bay Madlen'i hepiniz tanırsınız, hiç olmazsa adını sanını işitmişsinizdir. Dinleyiciler arasında bir hekim varsa, biz de sayın başkana uyarak kendisinden Bay Madlen'e yardım etmesini, onu evine götürmesini rica ediyoruz. Bay Madlen savcının sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Sonsuz iyilikle dolu amirane bir sesle onun konuşmasını kesti. İşte onun söylediği laflar, kelimesi kelimesine bu sahneyi görenlerden birisi tarafından, oturumdan hemen sonra yazıldığı gibi, bunları bundan 40 yıl önce işitenlerin hala kulaklarında duydukları gibi. Sayın savcı, size teşekkür ederim ama deli değilim ben. Bakın göreceksiniz. Büyük bir hata işlemek üzereydiniz. Bu adamı serbest bırakın. Bir ödevi yerine getiriyorum. O talihsiz mahkum benim. Burada gerçeği gören bir ben varım, size doğruyu söylüyorum. Şu anda burada yaptığımı yukarıda Tanrı görüyor, bu da yeter. Madem ki karşınızdayım, beni yakalayabilirsiniz. Halbuki elimden geleni yapmıştım. Bir başka adı arkasına gizlendim. Zengin oldum, belediye başkanı oldum. Namuslu insanlar arasına katılmak istedim. Demek ki bu olamıyormuş. Neyse, söyleyemeyeceğim pek çok şey var. Sizlere hayatımı anlatacak değilim. Nasılsa bir gün öğrenilecek. Piskoposu soydum, bu gerçektir. Pütigerve'yi soydum, bu da gerçektir. Size Jean Valjean'ın pek kötü bir bedbaht olduğunu söyleyenler haklıdırlar. Belki bütün suç yalnız onda değildi. Bakın sayın yargıçlar, benim kadar alçalmış bir adamın ne kadere yapılacak bir çıkışması, ne de topluma verilecek bir öğüdü vardır. Ama bilin ki içinden çıkmaya uğraştığım rezillik zararlı bir şeydir. Kürek cezası kürek mahkumunu yaratır. İsterseniz bunun üzerinde düşünün.
Hapishaneden önce pek az aklı olan, aptalca bir zavallı köylüydüm. Zindan beni değiştirdi. Alıktım, kötü insan oldum. Kütüktüm, kor oldum. Daha sonraları hoşgörü, iyilik beni kurtardı. Daha önce sertliğin beni mahvettiği gibi ama affedersiniz, benim burada söylediklerimi sizler anlayamazsınız. Evimde ocağın külleri arasında 2 franklık madeni parayı bulabilirsiniz.
7 yıl önce Pötigerve'den çaldığım para. Bunlara ekleyecek başka şeyim yok. Alın beni. Ya Rabbim, sayın savcı başını oynatıyor. Bay Madlen çıldırdı diyorsunuz, bana inanmıyorsunuz. İşte bu üzücü bir şey. Hiç olmazsa bu adamı mahkum etmeyin. Ne? Bunlar beni tanımıyorlar mı? Javert'in burada olmasını isterdim. O beni tanırdı. Bu sözlerin ifadesindeki iyi niyetli, karanlık üzgünlüğü hiçbir kelime anlatamaz. 3 forsaya doğru döndü. İyi ama ben sizi tanıyorum. Breve, hatırlıyor musun? Sözünü yarıda kesti, bir an duraladı. Zindandayken kullandığın yün örgüsü damalı askılarını hatırlıyor musun? Breve müthiş bir şaşkınlıkla sarsıldı. Ürkek bir halle adama tepeden ayağa baktı. O devam etti. Chenil diyor, kendi kendine Jeune Dieu adını takan sen, sağ omuzunda derin bir yanık izi vardır çünkü oradaki TFP harflerini yok etmek için bu omuzunu kordolu bir maltızın üzerine yatırmıştın. Ama gene de hala 3 harf olduğu yerde durur. Söyle, doğru mu? Doğru, dedi Chenil diyor. Bu sefer Koşbay'a döndü. Koşbay, senin sol kolunda dirseğinin iç tarafında mavi harflerle kazılmış bir tarih vardı. Bu tarih imparatorun kanda karaya çıktığı gün olan 1 Mart 1815'tir. Kolunu aç. Koşbay gömleğinin yenini sıyırdı. Çevresindeki bütün gözler çıplak kola eğildi. Bir jandarma lambayı yaklaştırdı. Tarih oradaydı. Talihsiz adam dinleyicilerle yargıçlara doğru döndü. Yüzünde öyle bir gülümseyiş vardı ki onu görmüş olanlar bugün bile hatırladıkça hala üzülürler. Bu bir zafer gülümsemesiydi. Aynı zamanda bir umutsuzluk gülümsemesi. İşte görüyorsunuz ki, dedi, ben Jean Valjean'ım. Artık bu mahkeme salonunda ne yargıç, ne savcı, ne jandarma vardır. Ancak sabit bakışlar, duygulu kalpler vardır. Artık kimse oynaması gereken rolü hatırlamıyordu. Savcı burada ceza istemek için bulunduğunu unutuyordu. Başkan burada yönetmek için bulunduğunu unutmuştu. Şaşılacak şey, hiçbir soru sorulmadı, hiçbir amir işe karışmadı. Ulvi temsillerin özelliği buydu. Bütün ruhları kavramak, tanıkları seyirci haline getirmek. Belki de hiçbiri içinde ne duyduğunun farkında değildi. Hiçbiri muhakkak ki şurada büyük bir ışığın parladığını gördüğünü kendi kendine söylemiyordu. Hepsi içinden gözleri kamaşır gibi oluyordu. Gözlerinin önünde bulunanın Jean Valjean olduğu bir gerçekti. Bu 4 bir yana parıltı saçıyordu. Bu adamın ortaya çıkması bir an önce karanlık olan bu olayı aydınlığa sokmasına yetmişti. Bundan böyle hiçbir açıklamaya lüzum kalmadan, adeta bir elektrik uyarmasıyla olmuş gibi, bütün bu kalabalık kendi yerine başkasının mahkum olmaması için kendini teslim eden bir adamın bu sade, şahane hikayesini bir bakışta anlamıştı. Ayrıntılar, tereddütler, mümkün olan küçük direnişler bu geniş aydınlık olay içinde kayboluyordu. Bu etki çabucak kayboldu ama o an için karşı konulamaz bir haldeydi. Jean Valjean, oturumu daha ziyade ihlal etmek istemiyorum, dedi. Madem ki beni tevkif etmiyorlar, gidiyorum. Yapılacak pek çok işim var. Sayın savcı kim olduğumu biliyor, nereye gittiğimi de biliyor, istediği zaman beni yakalatır. Çıkış kapısına doğru yöneldi. Ona engel olmak için ne bir ses duyuldu, ne bir kol uzandı. Herkes ona yol açtı. Şu anda büyük kalabalıkları gerileten, bir adamı önünde hizaya getiren anlatılamaz tanrısal bir şey vardı onda. Ağır adımlarla kalabalığın içinden geçti. Kapıyı kim açtı hiçbir zaman bilinemedi ama gerçek olan bir şey varsa o oraya geldiğinde kapı açık bulunuyordu. Orada durdu, döndü. Sayın avcı, emrinize amadeyim dedi. Sonra dinleyicilere hitap etti. Siz hepiniz, burada bulunanların hepsi, beni merhamete layık görüyorsunuz değil mi? Tanrım, ne yapmak üzere olduğumu düşündüğüm zaman ben kendimi kıskanılmaya layık görüyorum. Bununla birlikte bütün bunların hiçbir zaman meydana gelmesini istemezdim. Dışarı çıktı, kapı açıldığı gibi kapandı. Çünkü bazı şahane davranışlarda bulunan kimseler, kalabalık içinde onlara hizmet edecek birinin daima bulunacağından emindirler. Bir saatten az bir zaman sonra jürinin kararıyla Champmathieu bütün suçlamalardan kurtuldu, derhal serbest bırakıldı. Adamcağız bütün insanların çıldırdığına inanarak, bu gördüklerinden hiçbir şey anlamayarak şaşkınlık içinde çekildi gitti. 8. Kitap Geri Tepme 1. Bay Madeleine saçlarına hangi aynada bakıyor? Gün ışımaya başlıyordu. Fantine ateşli, uykusuz ama mutlu hayallerle dolu bir gece geçirmişti. Sabahleyin uyuyakaldı. Bütün gece onu bekleyen Semple Semşire onun bu uykusundan yararlanarak yeniden kına kına kaynatmaya gitti. İyi yürekli hemşire revirin laboratuvarındaydı. Seher vaktinin eşyaları sardığı o incecik sis yüzünden pek dikkatle bakarak ilaçların şişelerin üzerine eğilmişti. Birdenbire başını çevirdi, kısa bir çığlık attı. Bay Madeleine karşısındaydı. Sessizce içeri girmişti. ''Siz misiniz Sayın Başkan?'' diye haykırdı. Adam alçak sesle ''Kadıncağız nasıl?'' diye sordu. ''Rahibe şu anda hiç de fena değil.'' dedi. ''Ama epeyce kaygılı saatler yaşadık, ne yalan söyleyeyim.'' Olup bitenlerin hepsini anlattı. Bir gün önce Fantin çok ağır durumdaymış, şimdi daha iyiymiş çünkü Sayın Başkan'ın çocuğunu getirmek için Montferme'ye gittiğini sanıyormuş. Hemşire belediye başkanına sormaya cesaret edemedi ama halinden hemen anladı ki oradan gelmiyordu.